Ebu Talha radıyallahu anh. Bugün kıblenin tam aksi istikametinde yer alan ana kapıdan, bir başka ifadeyle Uhud Dağı'na bakan kuzey merkez kapıdan Mescid-i Nebi'ye girilip hafifçe sol sütunlara doğru dönüldüğünde ilk önümüze gelen iki sütun arasında siyah hatlı üç daire görülecektir. Büyük bir ihtimalle bu dairelerin ortası Bir-i Ha diye anılan kuyunun bulunduğu yerdir. Çünkü kaynaklardaki yer tarifleri takip edildiğinde tarifler bizi bu noktaya getirmektedir. Asr-ı Saadet'te güzel bir bahçe içinde yer alan bu kuyu, Allah Resulü'nün su içtiği, başında oturduğu ağaçların gölgesinde dinlendiği bir kuyudur. Mescid-i Nebi'ye yakınlığının yanında, çevresinde yer alan ve sularıyla beslenen güzel ağaçlar, çiçekler ve suyunun tadıyla gönülleri kendine çeken bir kuyudur. İmam Buhari'nin Enes radıyallahu anh'ten naklettiklerini dinliyoruz. Ebu Talha, Medine'de Ensar'ın en çok hurmalıkları olanıydı. Sahibi olduğu mallar arasında en çok Bir-i Ha'yı severdi. Bu kuyu Mescid-i Nebi'ye yönelik ve onun yakınlarında yer alan bir kuyuydu. Zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kuyunun bulunduğu bahçeye girer, suyu berrak ve tatlı olan bu kuyudan su içerdi. Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız. Ali İmran 92. ayeti kerimesi nazil olunca Ebu Talha ayağa kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü, en sevdiğim malım Bir-i Ha'dır. O Allah için sadakadır. Allah katında hayır ve ahirete zahire olur ümit ediyorum. Nasıl münasip görüyorsanız öyle yapınız." diyerek kuyuyu vakfetti. Onun bu sözlerini duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hey, işte kazançlı mal budur. Kazançlı mal budur." buyuruyor. Onun davranışından hoşnutluğunu belli ediyor. Bahçenin de Ebu Talha'nın akraba ve yakınlarına vakfedilmesini uygun görüyordu. Bu, Allah rızasına yönelişin, bir ve takvaya ulaşma arzusunun meyve veren güzel örneklerinden biriydi. Bu bahçeyi ve kuyuyu vakfeden Ebu Talha, daha çok künyesiyle anılan sahabilerdendir. Asıl adı Zeyd İbni Sehl'dir. Peygamberimizin anne tarafı olan Necar kabilesindendir. Ha kuyusunu vakfedişinin yanında başından geçen ve yad edilmesi gereken bir başka olay daha vardır. Üvey oğlu olan ve kendisini çok yakından tanıyan Enes'in anlattığı gibi o, Medine'nin en güzel bahçelerine sahipti. Hurma bahçelerinin güzelliği yanında üzüm bağlarının güzelliği de dillere destandı. Ebu Talha gerçekten bahçelerine bakıyor, onlara emek veriyor, yetiştiriyor, yiyor, yediriyordu. O cömert, gönüllü, zevk sahibi bir kimseydi. Yine bir gün bahçesinde çalışıyordu. Namaz vakti gelince abdestini aldı. Bir ağacın gölgesinde abdest ve gölge serinliğini hissederek namaza durdu. Huşu içinde namaz kılıyordu. Yeşil renklerin daha ağırlıklı olduğu, kırmızı gagalı, kınalı ayaklı bir kuş daldan dala atlayarak güzel sesiyle nameler döktürmeye başladı. Dallar arasında dolaşması, yapraklardan sıyrılması, gerdan kıvırması, kaybolup yeniden ortaya çıkması, namelerle bu hareketleri süslemesi Ebu Talha'yı alıp götürmüştü. Kendine geldiğinde kaç rekat namaz kıldığını, kaçıncı rekatta olduğunu bilemiyor, ikinci rekatta mı, üçüncüde mi hatırlamıyordu. Kuşun hayalini silmeye, unutmaya çalışarak namazını yeniden kıldı. Namazı bitirince Allah Resulü'nün yanına vardı. Bahçesini, bahçede başından geçenleri, öten kuşu ve unutan rekatları anlattıktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, şahit ol ki ben bu bahçeyi huzurunda Allah için veriyorum." Allah ve Resulü'nün hoşuna nasıl gidiyorsa öyle yap. Tatlı hatıranın tatlı sonuydu bu. Bu güzel insanın hatıralarına dalıp giderseniz, sizi kendine doğru çekip aldığını görürsünüz. Biz de kapıldık. Onu tanımaya, asıl adı Rümeysa olan Ümmü Süleym'e yaptığı evlilik teklifiyle başlıyoruz. Ümmü Süleym, kocası Malik Şam'da bulunduğu bir sırada ölünce dul kalmıştı. O, hakikaten güzel, güzelliği kadar da zeka, olgunluk ve ahlak güzelliğine sahip bir kadındı. Ebu Talha gibi Necar kabilesindendi. Ebu Talha onu elinden kaçırmak istemiyordu. Başkasının teklifi gelmeden, birine bağlanmadan teklifini sunmak arzusundaydı. Başkasına söz vermeden onun teklifi gelirse, teklifinin reddedilmeyeceğini düşünüyordu. O, güçlü bir erkekti. El üstünde tutulan birisiydi. Oldukça zengindi. Necar oğullarının en yiğitlerinden, Yesrib'in sayılı okçularındandı. Ümmü Süleym'in evine gitti. Malik'ten olma oğlu Enes Ümmü Süleym'in yanındaydı. Ebu Talha, Ümmü Süleym'e geliş gayesini anlattı ve evlilik teklifinde bulundu. Ancak ondan duyduğu cümleler, beklemediği cümlelerdi. Olgun, zeki ve Müslüman bir kadından geliyordu. "Ey Ebu Talha! Senin gibi bir insanın teklifi reddedilemez. Ancak Allah dinine inanmış bir kadın olarak şirk ve dalalette olduğun sürece seninle asla evlenmem." Ebu Talha, bu cümlelerin evliliği reddetmek için söylenmiş bahane olduğunu zannetti. Ümmü Süleym'in kendisinden daha zengin, daha iyi konumda olan başka birini bulduğu, onu kendine tercih ettiği kanaatindeydi. "Teklifimi reddetmek için gerçek gerekçe bu değil," dedi. "O zaman ne?" "Sarı ve beyaz, yani altın ve gümüş." "Altın ve gümüş mü?" "Evet." "İyi dinle ey Ebu Talha. Hem seni hem de Allah ve Resulünü şahit tutarak söylüyorum. Eğer Müslüman olursan senden hiçbir altın, hiçbir gümüş almadan seninle evlenmeye razı olacağım. İslam'a girişini mehir sayacağım." Ebu Talha duyduklarıyla sarsılmıştı. Şimdi önündeki yol açık ve net bir şekilde belliydi. Susmuş ve ne diyeceğini bilemiyordu. Bir anda zihni evde duran kaliteli bir ağaçtan yapılmış putuna gitti. Medine'de üst tabaka kişilerde evde özel putlar edinmek adet haline gelmişti. Onda da en kalitelilerinden vardı. Putu ne olacaktı? Atalarından gelen inancı bir anda nasıl terk edilebilirdi? Rümeysa keskin zekalıydı. Onun dalıp gittiğini sezmiş, demiri tavındayken dövmeyi tercih etmişti. Sözlerine devam etti. "Ebu Talha, hiç düşündün mü? Allah'ı bırakarak taptığın bu put, toprakta büyüyen bir ağaçtan değil mi?" "Elbette." "Farkında mısın? Sen bu ağaç kütüğünün bir bölümüne taparken, başkaları diğer bölümünü yakacak olarak kullandı. Onun ateşiyle ısındı veya üzerinde ekmek pişirdi. Bunu düşünüp düştüğün konumdan hiç utanmadın mı?" Ebu Talha çok kötü darbeler alıyordu. Sarsılmıştı. Rümeysa, Ümmü Süleym ise konuşmaya son noktayı koydu. Ebu Talha, eğer İslam dinine girersen seni eş, İslam'a girişini de mehir kabul ederim. Senden İslam'dan başka mehir istemem. Ebu Talha kararını vermişti. Müslüman olmak için kim bana yol gösterecek? Ben göstereceğim. Nasıl? Önce kelime-i şehadet getirecek, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını, Muhammed'in Allah Resulü olduğunu söyleyeceksin. Sonra evine giderek putunu kıracak, kaldırıp atacaksın. Ebu Talha'nın gönlü ferahlamıştı. Kalbine yeni bir güneş doğuyordu. Hafiflemişti. İçinde sevinç dalgaları dolaşıyordu. Dudaklarından kelime-i şehadet döküldü. Put yok edildi, köşesi kaldırıldı ve Ebu Talha Ümmü Süleym'le evlendi. Müminlerin dilinde darb-ı mesel olmuştu. Şöyle diyorlardı: Ümmü Süleym'in mehrinden daha kıymetli bir mehir duymadık. Ebu Talha o günden itibaren mümin saflarında yerini almış, bütün gücünü İslam'a hizmet için ortaya koymaya başlamıştı. Tükenmez bir enerjisi, müthiş bir gayreti vardı. O, cömert olduğu kadar fedakar ve cesur birisiydi. O, henüz Allah Resulü Medine'ye gelmeden Müslüman olmuştu. İkinci Akabe biatında hanımı Ümmü Süleym'le birlikte bulunmuş, İslam'la şeref bulmasına vesile olan hanımıyla birlikte Resulullah'a biat etmiş ve seçilen 12 nakibden biri olmuştu. Allah Resulü hicret edince onun yanından ayrılmamış, bütün muharebelerde yanında yer almıştı. Ona bakmakla doyamaz, akan sözlerini bir pınarın şırıltı suları gibi dinler, bir türlü kanamazdı. Allah Resulü onunla Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı kardeş ilan etmiş, Ebu Talha, kardeşliğin en güzel numunelerini faziletlerle yüklü bu kardeşine sunmuştu. Uhud Savaşı'nda o büyük imtihan gününde kardeşiyle birlikte imtihanı en güzel verenlerden biriydi. Allah Resulü'nün yanından kopmamış, kendini ona siper etmiş, havada ıslık çalan oklarıyla kimseye yaklaşma fırsatı vermemişti. Yorulmak, yılmak bilmiyor, mücadeleden kopmuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğruluyor, yayı gererken onun hedefine, ok yaydan boşanınca da kime isabet edeceğine bakıyordu. Ebu Talha onun kendini hedef gösterecek bir şekilde durmasına razı olmuyor, ''Anam babam sana feda olsun, doğrulup onlara hedef gösterme, sana isabet ettirmeye çalışırlar, göğsüm sana siperdir, canım sana feda.'' diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önlerinden geçenlere, ''Oklarını Ebu Talha'nın önüne yay, atışa hazır hale getir.'' buyuruyor, okları onun atmasını istiyordu. Savaş bitmiş, Mevla Allah Resulü'nü ve hak davayı korumuş, müminler ciddi bir imtihandan geçmişti. O gün yaşananlar hiçbir zaman unutulmadı. Ebu Talha da hatıralardan silinmedi. O, sonraki savaşların da yılmaz yiğidiydi. Allah Resulü onun için, ordunun içinde Ebu Talha'nın sesinin bulunması, bir birliğin bulunmasından daha hayırlıdır. Bir başka rivayette de, bin kişiden daha hayırlıdır, buyuruyordu. İsterseniz bu güzel aileyi, başlarından geçen ailevi bir olayla da yad edelim. Ebu Talha ile Ümmü Süleym'in sevimli bir çocuğu dünyaya geldi. İkisi de bu yavruyu çok seviyor, ona olan sevgilerini gizlemiyorlardı. Her geçen gün bu küçük yavrunun sevimliliği, cana yakınlığı daha da artıyordu. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok seviyordu. Onun peygamberimizin başını okşayıp, "Ey Umeyr, ne yapıyor Nuayr?" diyerek takıldığı çocuk olduğu nakledilir. Allah Resulü bu şekilde ona kafeste beslediği ve arkadaş edindiği kuşunun hatrını sormakta, böylece gönlünü almaktadır. Bir gün bu sevimli yavru hasta olup yatağa düştü. Günlerce ateşler içinde yattı. Bütün aile üzüntü içindeydi. Günlerde bahçelerin bakıma ihtiyaç duyduğu günlerdi. Çaresizlik içinde kıvranan ve yavrusunu tedavi yolları arayan Ebu Talha, zaman zaman bahçelerine gidip bir taraftan da ağaçlarıyla uğraşıyordu. Bahçeden yorgun argın döndüğü bir günün akşamı, hanımı Ümmü Süleym kendisini karşılamış, önüne yemeğini hazırlamıştı. Yemek yerken çocuğun nasıl olduğunu sordu. Ümmü Süleym radıyallahu anh, "Önceki haline göre daha sakin, artık rahatladı," dedi. Ebu Talha sevinmişti. İçindeki sıkıntı da rahatladı. Yatakta sessiz yatan yavruyu rahatsız etmedi. Yorgundu, uzandı. Günler süren üzüntü ve sıkıntı sebebiyle hanımıyla beraber olmamıştı. O gece beraber olmak istedi. Ümmü Süleym kocasını kırmadı. Üstelik hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek yatağına geldi. Ebu Talha o gece rahat uyumuş, sıkıntısını üzerinden atmıştı. Ancak ertesi sabah acı gerçeği öğrendi. Yavru vefat etmişti. Ümmü Süleym o gece yorgun ve uykusuz bir haldeyken onu üzmek istememişti. Acısını bağrına basarak ona belli etmemişti. Sabah olunca "Allah katında sevabını umuyorum," diyerek haber vermişti. Ebu Talha durumu öğrenince ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırdı. Hiçbir şey söylemeden Resulullah'ın yanına vardı. Allah Resulü, "Allah bu gecenizi mübarek eylesin," buyurarak her ikisine de dua ediyordu. O gecenin meyvesi olarak Abdullah dünyaya geldi. Çok hayırlı bir oğul oldu. Ebu Talha ve Ümmü Süleym'in Abdullah'tan 10 torunları oldu. 10 torunun her biri ayrı bir güzellikte, ilim ehli, kurra ve hak yolun samimi yolcularıydı. Tabiinin en meşhur alimlerinden İshak radıyallahu anh, bu 10 oğuldan biriydi. O, İshak İbni Abdullah İbni Ebi Talha şeklinde dedesinin ismiyle birlikte anılıyordu. Ebu Talha radıyallahu anh, Allah Resulü'nün vefatından sonra bir ilim, ibadet ehli, bir mücahit olarak uzun yıllar yaşadı. Bayramların dışında hemen hemen her gün oruç tutardı. Hazreti Osman devrinde donanma hazırlanmış, mücahitler artık engin denizlerde görünmeye başlamıştı. Yeni bir deniz seferi için donanma hazırlanıyordu. Herkes bir canlılık, bir gayret içindeydi. Kendini sefere hazırlayan mücahitler arasında Ebu Talha da vardı. Oldukça ilerlemiş yaşına aldırmıyor, Allah yolunda sefer hazırlığının heyecanını taşıyordu. Çocukları bir araya gelerek onu engellemeye çalışıyorlar. "Baba, Allah sana şefkat ve rahmetle muamele etsin. Artık yaşlandın. Sen Allah Resulü ile birlikte savaştın. Ebu Bekir'le, Ömer'le birlikte savaştın. Artık istirahat etsen ve cihat meydanlarını bize bıraksan, senin yerine biz savaşsak," diyorlardı. Ebu Talha cevap veriyor. "Rabbimiz hafif, ağır, nasıl olursanız olun, Allah yolunda cihada çıkın," buyuruyor. O, yaşlı, genç, hep birlikte çıkmamızı emrediyor. Belli bir yaş sınırlaması yapmıyor. Engellenemiyor, sefere katılıyordu. Bu aziz sahabi, bu yaşlı insan, bu orduda sesinin duyulması, bir birliğe bedel olan yiğit, denizin ortasında genç mücahitler arasındayken hastalanıyor. Yaşlı beden bu şiddetli hastalığa çok dayanamıyor ve denizde seyrederken hayata gözlerini yumuyor. Cihat arkadaşları onu denize bırakmaya kıyamıyorlar. Toprağa defnedilmek için uygun bir ada arıyorlar. Bu arayış 7 gün sürüyor. O 7 gün içinde bu aziz insanda hiçbir değişiklik olmuyor. Sanki uzanmış uyuyor. 7. gün küçük, isimsiz veya ismini bilmedikleri bir ada buluyorlar. Hazırlıklarını yapıp namazını kılarak bu adaya defnediyorlar. Medine'nin en güzel bahçelerinin sahibi olan bu aziz sahabi, şimdi vatandan, akraba ve dostlardan, hayatının büyük bir bölümünü paylaştığı Rümeysa'dan uzakta, meçhul bir adada yatıyor. Hem ona, hem mümin gönüllere, hem de Rabbinin rızasına yakın